Fetih ve Fatih. Mana ehli ile düş kalk da onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan. İlahi muhabbetle genç ve zinde kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersiz ise, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca, ancak yanmaya yarar. Hazreti Mevlana. Fetih ve Fatih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 küsur sene evvel İstanbul'un ehemmiyetine ve bu mübarek beldeyi fethedecek kumandan ve askerlerin şerefine işaret ederek fethi bu suretle teşvik buyurmuşlardır. Ardı ardına gelen sahabi ordularının uzun çölleri aşarak 3000 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilmeleri hep bu şerefe nail olabilmek içindi. Surların dışı, Eyüp civarında sayısız sahabiye mübarek bir medfen olduğundan, Osmanlı zamanında aynen Mekke ve Medine gibi buraya gayrimüslim ayağı bastırılmazdı. Çünkü bilinen 20-30 sahabi kabrine ilaveten, bilinmeyen binlercesinin mevcudiyeti tarihi bir hakikattir. Her gücü yeten mücahidin hayat ve emellerinin ufku olan bu şerefli fetih, 1453 Hicri 857 yılında hayatının baharını yaşayan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine nasip olmuştur. Çünkü vakit artık tamamdı. Fetih daha fazla gecikemezdi. Kur'an-ı Kerim'in sırrında fethin vakti gelmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki Beldetün Tayyibe, Sebe 15 ibaresi, Allame Molla Camii'nin tespitine göre, Ebced hesabıyla 857'ye, miladi 1453'e tekabül etmektedir. Bunun yanında beklenen netice için hem zahiri hem de batini sebepler kemale ermişti. Şöyle ki, Fatih ve askerlerinin asıl gücü, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinden başlayarak, binlerce mücahidin ulvi bir heyecan seli haline gelen arzularının neticesi olan, adeta barigâh-ı uluhiyette yükselen dua ve fiili hareket olarak müstecap ilticalardan kaynaklanıyordu. Çünkü binlerce mümin gönülden taşan ulvi fetih iştiyakı artık o noktaya ulaşmıştı ki, yağmur bulutlarının azami derecede işba haline geldikten sonra mecburi bir surette boşalması gibi fethin zuhur safhasına intikali de zaruret olmuştu. Muhiddin İbnül Arabi Fususül Hikem adlı eserinde şöyle buyurur. Firavun, zuhur edecek olan Hazreti Musa'yı imha için rivayete göre 70 bin masumu katletmiştir. Bu çocukların hepsi Hazreti Musa'ya hayatında imdad olmak, onun ruhaniyetini güçlendirmek için öldürülüyorlardı. Çünkü Firavun ve Firavun ailesi Musa'yı henüz bilmiyorlarsa da Hak Teâlâ biliyordu. Elbette bunların her birinin alınan hayatı Musa'ya ait olacaktı. Zira gaye o idi. Nitekim İstanbul için her fetih hamlesi müstakbel feth-i mübinin ruhaniyetini takviye etmiştir. Yani Musa aleyhisselamın zuhuru ile İstanbul'un fethi arasında sanki bir kader benzerliği vardır. Diğer bir hususta Allah'ın bir kula takdir buyurduğu şerefli bir hizmetin zahirde mümkün olabilmesi için o kula önce liyakat ihsan buyurması gerekir. İşte bir de bu yönden bakılınca Fatih'in şahsiyetindeki zahiri ve batini kemal de bu fethin gerçekleşme sebeplerinden biri olarak açıkça görülmektedir. Bu kemal ve liyakat, Fatih'in bütün fiil ve harekatında müşahede olunduğu gibi, onun sayısız vakıflarının vakfiyelerinde de görülür. İşte bunlardan biri. Fatih Vakfiyesi. Ben ki İstanbul Fatihi, Abd-i Aciz Fatih Sultan Mehmet. Bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde kain ve malumul hudut olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacihesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki, bu gayri menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye 20'şer akçe alsınlar. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar. Var ise şifası ya da mümkün ise şifaya bedeler. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darül Aceze'ye kaldırarak orada salah bulduralar. Maazallah, herhangi bir gıda maddesi buhranı da vakı olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurta veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendileri gelmeyip yemekleri havanın loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürle. Görüldüğü gibi Fatih, toplumun korunmaya muhtaç fertleri için en hassas edep ölçüleriyle kaideler koyuyor. Zamanında çok manidar olan yere tükürmek gibi hoş olmayan fiillere karşı tedbir alıyor. Hastaların av etiyle beslenip sıhhat bulmalarını emrederek, diğer taraftan da tabiattaki ekolojik dengeyi muhafaza için avlanmayı yumurta ve yavru mevsiminde yasaklıyor. Ümmete olan şefkat ve merhametinin yanında hayvanların da hukukunu koruyor. Bugün dünyanın geleceğini karartan çevre kirlenmesi ve ekolojik dengenin 500 küsur yıl evvel göz önüne alınması son derece cazip bir dikkattir. Şehit ailelerine kapalı kaplar içinde ve karanlıkta yemek dağıtılması onların izzet ve haysiyetlerini koruma hususunda kâbına varılmaz bir ideal ve vefa örneğidir. Gelecek nesillere de müstesna bir nezaket ve edep talimidir. Hazreti Mevlana, kaddesallahu sırru, iman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilip, iman edepten ibarettir diye fısıldadı. Buyurmaktadır. Bütün bunlar ruhi olgunluğun ve İslam şahsiyetinin ümmete yansıyan parıltılarıdır. İslam'ın mahlukata ve insana bakış tarzının hassas, ince ve zarif örnekleridir. Bütün insanlığa bir istikamet mirasıdır. Bugünün insanının kaybedip de bir türlü elde edemediği büyük hasletlerdir. şimdi bize ne oldu? Özbenliğimizi kaybettik. Onu aramanın çırpınışları içinde bocalıyoruz. Üstad Necip Fazıl merhum, Ata Senfoni isimli eserini şu cümlelerle noktalandırır. Biz de onunla bitirelim. Yıllar süren bir ayrılıktan sonra köyüne dönen bir mücahit, orayı ıssız ve harap bir halde bulur. Rastladığı bir ihtiyara hayretle sorar. Baba, bu köy böyle harap ve ıssız değildi. Çok güzel insanlar ve çok güzel atlar vardı. Onlar ne oldu? İhtiyar cevap verir. Evlat, bütün o güzel insanlar o güzel atlara bindiler ve gittiler. Bir daha hiçbiri geriye gelmedi. İlahi, evladı Fatiha'nı onların hamisi olan hak dostlarından mahrum eyleme. Amin. Mahzun Bayram. Eğer senin gönlün varsa, gönül Kâbesini tavaf et. Cenab-ı Hak görünen, bilinen suret Kâbesini tavaf etmeyi, kirliliklerden temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbesi elde edesin diye sana farz kılmıştır. Hazreti Mevlana. Mahzun Bayram. Hata ve onun neticesi olan ızdırap, insanın yaratılışıyla başlar. Zira ilk ceddimiz Adem aleyhisselam da, murad-ı ilahi icabı bir zelleye düçar olmuştur. Bunun neticesi olarak, cennetten tard edilip, dünyaya gönderilişiyle ilk ızdırap tadılmış oldu. Hazreti Adem'in yaratıldığı balça, 39 sene hüzün, 1 sene sürur yağmıştır. Keder ve hüznün hakimiyeti bu kadar kadimdir. İnsan hayatı bir annenin ızdırabı, kendisinin ise ağlamasıyla başlar. En nihayet bedenden soyundurularak ebedi yolculuğa çıkartılır. Onun gelişinde de gidişinde de ızdırap hakimdir. Bu geliş ve gidiş arasına gönül gözüyle bakılırsa, hayat sonsuz elemler, hüsranlar, ızdırap verici haller ve boş hevalarla doludur. Yalnız gaflet gömleğini yırtıp, geldiği alemin hakikatlerine vakıf olan büyük ruhlar için hayat bir imtihan, ölüm ise bir şeb-i aruz, yani bir vuslattır. Hazreti Mevlana hayat boyu bu vuslat anını büyük bir iştiyak ile beklemiştir. Fani olan hayat sahnesinde gerçekleşen nefsani başarılar, deniz kenarında oynayan çocukların gelecek bir dalga ile yok olmaya mahkum kumdan yapılmış evleri ve oyuncakları kabilindendir. İnsanın yaratılış sebebi Rabbe kulluk, onun bilinmesi ve nefsin kontrol altına alınmasıdır. Dünya hayatında ferdi ve içtimai müessirlerden bazıları nefsani, bazıları ise ruhani duyguları tahrik eder. Bayramlar, bu duygular arasında insandaki şefkat, merhamet, vefa ve diğergamlık hislerini bileyler ve coşturur. Hem kendi hazzını hem de başkalarını sevindirmenin hazzını yaşatır. Bayramlar, ferdin değil, toplumun manevi sevinci, bu heyecanın paylaşılması, gönül iklimine girme, bütün Müslümanları gönülden kardeş hissedebilmedir. Bir hadisi kutsi de Hak Teala buyurur. Yere ve semalara sığmam. Bir mümin kulumun kalbine sığarım. Bayram, Yaradan'dan ötürü bütün Müslümanlara sevgi, şefkat, nezaket ve muavenettir. Bayram günü mahzunların, kimsesizlerin ve muzdariplerin gönlünü almakla başlamalıdır. Hadis-i şerif mucibince ilk bayramlaşma, en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle mahzun selviler altında başlamalıdır. Bu hal, ölülerle dirilerin hasret gidermesi, haşır neşir olmasıdır. Fatihalar ve sadakalar ikram ederek geçmişlere karşı vefa borcunun ifasıdır. Ecdadımız, insanın kendi akıbetini görüp ibret alabilmesi için kabristanları hep şehir ortalarına yapmışlardır. Nitekim Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur: "Size iki vaiz, nasihatçı bıraktım. Biri susar, biri konuşur. Susan nasihatçı ölümdür. Konuşan ise Kur'an-ı Kerim'dir." Hakikaten kabre giren kişi bataklığa düşen insan gibidir. İmdat bekler. Diğer bir ifadeyle kabirdeki ölü denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimseye benzer. Babasından, anasından, kardeşinden, evladından, samimi ve sadık arkadaşlarından bir dua bekler. Şayet bir dua gelecek olsa, bu onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevindirici olur. Dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayram, sürur ve ızdıraplarla dolu bu gurbet aleminde Rabbin kullarına ihsan ettiği bir sürur günüdür. Ancak hakiki bayramlar, hakiki kurbanlarla gerçekleşir. Nitekim Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i büyük bir teslimiyetle kurban edeceği zaman gelince, Hak Teâlâ tarafından bir koç indirilerek İsmail aleyhisselam babasına bağışlanmış ve bu kıyamete kadar devam edecek olan bayramların başlangıcı olmuştur. Savaşlarda da hakiki şehitler, yani kurbanlar verildiği zaman mutlaka arkasından zafer gelir. Bugün Çeçenistan'da, Bosna Hersek'te, Filistin'de, Keşmir'de verilen hakiki şehitler, müstakbel zaferin müjdeleridir. Hatta ayak sesleridir. Şu bir gerçektir ki, Rabbine kul olan kullara esir olmaz. Nasıl bir aslan için kafes düşünülemezse, bir mümin için de esaret düşünülemez. Bir mümin, zindanın en ucra köşesinde prangalar ve kelepçeler altında olsa dahi, yine de o mümin esir değildir, hürdür. Çünkü Rabbinin teminatı altındadır. Başı gövdesinden ayrılsa da esir olamaz. Çünkü Rabbine ram olmuştur. Zira Allah Teala kendisine ram olanı başkasına esir etmez. Onlar cellatlarından daha uzun ömürlü olurlar. Belki Allah Celle Celaluhu onların manevi ömürlerine sonsuzluk bereketi verir. Böylece bu manen la yemut, ölümsüz insanlar ile kıyamete kadar devam edecek ölümsüzler silsilesi, tarihin şan ve şeref sayfalarını devam ettirir. Tarihin bütün altın sayfaları şahittir ki, maneviyat büyüklerinin, Allah yolundaki cengaverlerin ebediyete dek ömürleri vardır. Fakat savaşlarda hakiki kurbanlar verilmeyip canlı cenazeler ölüyorsa, neticesinde bir zafer yoktur. Hüsran, hezimet ve enkaz yığını vardır. Çanakkale Harbi'nde İngilizler, "Çanakkale'yi 8 saatte geçeriz," diyorlardı. Ancak feda edilen 250 bin hakiki kurbanın, şühedanın karşısında büyük bir hüsrana uğradılar. Buna mukabil kahraman ordumuz, kurban verdiği şüheda ile İslam'ın son karakolu olan Anadolu'yu kurtararak büyük bir zafer kazandı ve tarihe "Çanakkale geçilmez" yazdırdı. Sultan 1. Murat Han, Kosova önlerine geldiği zaman toz dumandan göz gözü görmüyordu. iki rekat namaz kıldıktan sonra mahzun gözyaşları içinde şu duayı yaptı. Ya Rabbi, bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım, onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi, bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum. Duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle, bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi, mülk de, bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi, bunca Müslüman askerin helakine beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Asakir-i İslam için teslim-i ruha razıyım. Bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın. Sonunda da lütfen ve kereme şehit eyle. Amin. Çok geçmeden rahmet bulutları peyda oldu. Kosova meydanı üzerine sağanak halinde yağmur boşandı. Rüzgar durdu. Toz bitti. Düşman çetin bir vuruşma sonunda perişan olup kaçmaya başladı. Sultan Murad'ın duası kabul olmuş, zafer ve arkasından da şehitlik gerçekleşmiş bulunuyordu. Hünkârın şehit olmadan önceki son sözleri şunlardı. İslam'ın muzafferiyeti benim şehit olmama bağlı ise, şehitlik şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz etmiştim. Demek ki duam kabul buyuruldu. Allah'a hamd ve sena olsun ki İslam askerlerinin zaferini gördükten sonra hayatım son bulmaktadır. Ben artık sizleri, muzaffer askerlerimi ve devletimi Mevlam'a emanet ediyorum. Bu sözlerin ardından Sultan Murad'ın temiz naaşı, şehadetin mübarek kanlarına bürünerek ilahi ve ebedi yolculuğa sefer etti. Bugün Kosova, Murat Han'ın mübarek kanı karşılığında bize pahalıya mal olmuş bir mirastır. Merhum Akif bu mirası ne kadar güzel hatırlatır. Nerede görsem çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinede yarıp geçtiğin yol yıldırımın? Hani asker, hani kalpte yatan şah-ı şehit? Ah, o kurban-ı zafer nerede bugün? Nerede o iğit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağın. Yok mudur sende muradın iki üç damla kanı? Basacak mıydı fakat göğsüne Sırp'ın çarığı? O günkü Sırp ile bugünkü Sırp aynıdır. Zaman farkından başka değişen hiçbir şey yoktur. Bugün Kosova'nın, Bosna'nın varisi tabiisi olan bizler, bir tarih ve nefis muhasebesi yapmaya kendimizi mecbur hissetmiyor muyuz? Acaba Bosna Hersek, Karadağ, Filistin ve Keşmir'deki şehitlerimizle nasıl bayramlaşırız? Onların varislerine gidecek bayram tebriğimiz nasıl olmalıdır? Bu bayram, kanadı kırılmış yaralı bir kuş gibi olan mazlumlara, muzdariplere, yorgun gönüllere, yetimlere, bikeslere yüreğimiz ne kadar uzanabilecek? Onların bir tebessümü bize hakiki bir bayramın buketi olacak, bahar neşesine götürecektir. Nitekim Mesnevisinde Hazreti Mevlana buyurur: "Eğer senin gönlün varsa, gönül Kâbesini tavaf et. Topraktan yapılmış sandığın Kâbe'nin manası gönüldür." Cenab-ı Hak görünen ve bilinen suret Kâbesini tavaf etmeyi, kirliliklerden temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbesi elde edesin diye sana farz kılmıştır. Dertli Yunus'umuz da şöyle der: "Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise." Bir başka kıtasında da şöyle der: "Yunus Emre der hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir." Müslümanların kalbi ve nabzı, tek bir insanın nabzı ve kalbi gibi olmalıdır. Bayramın hakikatine ancak yardımların süruru ile yaklaşılabilir. Buna muvaffak olanlar, nefs engelini aşıp gerçek insanlık cevherini ortaya koymanın saadetine ulaşmış olurlar. Zira bütün ulvi davranışlar, ruhumuzu kuşatan gaflet libaslarından kurtulmanın bir tezahürüdür. Böylece bayramlar, topyekün beşeriyetin, insanlığın ulvileşmesi cehdinde müstesna bir fırsattır. Ne saadet bu fırsatı değerlendirip bayramın hakikatini idrak edebilenlere.